Ayrım 19.
Çıkrık düşüncesi bir zonklama genosumda. Zonkluyor, geçiyor. Bundan böyle beni yukarıya, doruğa eriştirecek tek neden buraya dek çıkmış olmam o kadar. Buraya çıkan doruğa varmadan dönmez. İnsan çabasının değerine aykırı bir şey olur buradan dönmek. Belki pek çocukça bir düşünce, pek sade, suya bir kanı ama böyle işte. Yavaş yavaş sisler dağılıyor. Üç adım daha atsam dorukta durabileceğim. Atıyorum, duruyorum. Önce batmakta olan güneşe dönüyorum yüzümü. Gördüğümü tansıyorum. Gözlerimin, gönlümün, usumun bir arada bütün bir yaşam boyunca edindikleri görgüyle en yüksek hızlarında çalışması gerek. Zorlamalıyım kendimi. Kararım bu. Ne yapıp yapıp inecek bu tansığı gözümün, gönlümün, usumun kavradığı biçimde aşağıdakileri de anlatacağım. Yerimde ağır ağır dönerken yapacağım şeyin bu olması gerektiğine karar veriyorum. Buraya erişmeden buradan göreceklerimi taş çatlasa getiremezdim gözümün önüne, usundan geçiremezdim. Doğruğa üç adım kala düşündüklerimden de çok ötedeyim artık şu noktada dururken. Usa sığmaz bir şey bu. Kimse erişmemişti bu bilgiye, bu görgüye yıllar yılı. Batan güneş sırtımı ince ince ısıtıyor. Dönüşümü büsbütün ağırlaştırıyorum. Kamaşmış gözlerim burayı görmekte güçlük çekti biraz ama ardımdan gelen ışıkta her şeyi daha güzel seçmeye başladım. Dünya uçsuz bucaksız altımda ama gene de küçücük. Çevremde ta aşağılarda yan yana, yan yana dizili binlerce, on binlerce ufak ufak şey bu dünya. İnsanları, tarlaları, işlikleri, ağaçları, hayvanları, evleriyle. Doruktaki adam her şeyin üstünde duruyor artık, bilgisiyle, kocamanlığıyla. Daha da uzaklara bakıyor doruktaki adam, ardındaki güneşin aydınlattığı en uzak yerlere dek. Bakıyor doruktaki adam, bakıyor, bakıyor, orada uzakta bir tepe daha görüyor. Kendi tepesinden çok daha küçük ama gene de tepe denecek bir tepe. O tepenin üzerinde bir şeyler kımıldar gibi, bir böcek, bir hayvancık gibi. Duruyor, donuyor. O böceğin, o hayvancığın kendi gibi bir insan olduğunu anlayınca bakıyor, bakıyor, bakıyor. Karşısında bir insan var doruktaki adamın. Çok uzakta, dolayısıyla küçücük, küçücük, bir böcek, bir hayvancık kadar küçük görünüyor. Tam karşısında ama. O da dönüp bakıyor kendisine galiba. O da öyle, böcek gibi, hayvancık gibi görüyor herhalde karşısındaki tepede duran adamı. O zaman doruktaki adam buraya çıkanların niye inmediğini anlıyor. Oturuyor, başını dizlerinin arasına sokuyor, karanlığı bekliyor. Ağustos-Kasım 1972, Ocak 1973. 12. Gökyüzü kararıyordu. Bütün demirleri bıraktım yere. Titreye titreye kalktım, ağaçların arasına girdim. Meşelerden birinin dibinde bir kedi uyuyordu otların arasında. Belki deminkiydi. Sessizce yaklaşmaya çalıştım. Uyanmadı. Yanına çöktüm. Herhalde deminkiydi. Başımı kaldırdım. Karşımda duruyordu. Ak pantolonu, ak kazağı içindi. Esmer yüzünün akşamı alacakaranlıkta eriyor, gölgelere karışıyordu şimdi. Diz çöktü karşıma. Kedi hala uyuyordu. O susuyordu ama içinden geçirdiğini anlıyordum artık. Kolaylıkla. Yanlış düşündün. Niye? Ben senindim nasıl olsa ama biliyorum. İvecen davrandım. Oyunu sizlere verdim. Ben oyunun sözünü etmiyorum ki. Ölümlük suç da varmış. Öyle söyledi bir seyirci. 300 yıl öncesine dek senin yaptığını yapanı yeşillerin başı öldürülmüş. Sizlerden biri bunu yapacak olsa gene yeşillerin başı verirmiş cezasını. Sen de beni öldüreceksin şimdi. O 300 yıl öncesine dekti. Ya cezam? Eşyanı bahçenin kapısına getirdiler. Bu akşam çıkacaksın bu kentten. Bir daha dönmeyeceksin buraya. Ya sen? Ben seninle geleceğim. Nereye? Gittiğin, gideceğin yeri. Benimle birlikte. Seninle birlikte. Ama sen yanlış düşünmüşsün. Sen değil miydin? Seni yanıltmak, sınamak istedim. Sen düşümdesin şimdi. Onun için öyle konuşuyorsun. Geçen gün burada. Bu bahçeye bir haftadır gelmedim. Senin lokantada arkamda oturup yüzümü çevirmemi beklediğin günden bu yana gelmedim hiç bu bahçeye. Sen düşündesin şimdi dedim. Ben olmalıyım gene. Kalkıp gitmeliyim. Elimi sardırmalı, yemek yemeli yatmalıyım. Düşündesin sen şimdi bir su gibi. Ondan ses gelmedi. Susakalmıştı birden, konuşmuyordu. Ya da konuşuyordu da ben anlamıyor, bilmiyordum artık usundan geçenleri. Kollarımı kaldırdım, omuzlarına dayadım. Yumruklarımı sıkıyordum, kollarımı bastırdım. Belli belirsiz çektim kendime doğru. Başını getirdi, omzuma dayadı. Başımı başına dayadım. Gene anlıyordum söylediğini. Durmadan söyle diyordu. Durmadan söyle beni sevdiğini, beni sevdiğini. Bir iki saniye öylece kala kaldık. Saatlerce bir iki saniye. Başını hafifçe yanağıma, kulağıma, omzuma vurdu. Sesimi güçlükle çıkardım. Hava kararıyor, gidelim. Yardım et. Sağlam elimden tuttu. Kedi hala uyuyordu. Ayaktaydık. Birkaç adım atmıştık ancak. 20 kolla birden sardı beni sanki ansızın. 20 kolu birden sıkıyordu beni, boğuyordu, eziyordu. Sen beni yaşayabilirsin, sen beni yaşatabilirsin demek istiyordum. Diyemedim. Kaldırımdaki ağaçların dibi kapkaranlıktı. Uzakta bir ak delik vardı. Deliğin kıyısında çırpınıyordu esmer yüzü, esmer elleri. Delik karardı, kapandı. Gece yarısının masalı. Masalın da yırtılıverdiği yer. Yavuz ile Patrik için. 1A 1968'den 1969'a geçerken masalların bir saat tablosu oluştururcasına sıralanmasını tasarladım. Öğle vaktini açtığımızda art arda dizilmeye başlayacak masallar 6. saati doldurunca havanın kararmaya yüz tutmasıyla nitelik değiştirecekti. Gitgide kararacaktı. Ama gece yarısına ulaşıldığında yeni bir günün umudu sızabilirdi bu karanlığın içine. Öbür masallar mutluluğa, umuda yer vermeyecek bile olsalar 12. masal içinde mut taşımalı, umut barındırmalı diye karar verdim. Bütün yapılması tasarlananların alıkça heyecanıyla. Tek bir koşulum vardı ama kendimle anlaşmamda. 12. masalı mutluluk duyduğum bir sırada yazacaktım. Umutsuzlukla mutsuzluktan izin alıp tatile çıktığım bir sırada. Oysa ancak birkaç masal daha az karanlık oldu. Öbürlerinin giderek kararması nasıl gerçekleşsin? Sözünü ettiğim tatil fırsatıysa nedense çıkmadı yıllar boyu. Bir iki kez çıktığımı sandım. Göz açıp kapayıncaya değin yanıldığımı anladım. Bir kesinde ise kanlı diyebileceğim bir mutluluk yaşadım. 12. masalı değil, 13.sünü yazdım. Saatlerin, zamanın dışındakini hepsine döşek olacak masalı. Belki de umudun dışında kalabilecek tek mutluluğu en çok vurgulayanını. Bir yemişin hamlığından kurtulması sürecini insancaya çevirirken, geçmesi gerekebilecek süreyi çok uzatıyorum. Bu da ağır kanlı bir ağaç olduğuma verilsin. Elimden ancak bu kadarı geliyor. Şimdi bu kitabın bitmesi gerek. Mutlu olup olmadığımı hiç düşünmüyorum. Aradığımın mutluluk olmadığını, olamayacağını anladım geçen yıllar içerisinde. Mutluluğun tanımı nasıl yapılırsa yapılsın. Ya da küçücük bir umudun gerçekleşmesi ne getiriyorsa ona mutluluk adını veririz, olur biter. Kısacası mutluluk belki mutsuzluğun, belki umutsuzluğun kabul edilmesi anlamına gelecek. Ama bunların, yani mutsuzluğun, umutsuzluğun kabul edilmesi de her şeyden önce gerçekten öğrenilmelerine bağlı. Son zamanlarda bana bunu öğreten biri çıktı karşıma. Kendi uydurduğuna herkesten önce kendi inanan, başkalarının buna hemen kapılamaması karşısında mutsuzlanıveren ya da öyle görünen biri. Bu masalı yazabilirim artık. Kitap bitebilir. 2A İlk düşündüğüm şöyle bir şeydi. 1B Kedilere benzeyebilseydik keşke. Öyle diyesim geliyor sık sık bu son yıllarda. Yaşadıkları anın iyicene farkındalar gibi. Bir şey bekliyorlarsa bir deliğin başında onları oyalayıp oradan uzaklaştırmak pek güç. Bildikleri bir yerde bildikleri bir iş görülürken her gün seyrettikleri, kendilerince katıldıkları, anlayamadığımız bakarak da bir işe katılınabildiğidir. O işe sanki ilk kez bakacaklarmış gibi uyuklamakta oldukları yerden kalkmaya üşenmeden gidip seyrederler yapılanları. uykularının hangi katındalarsa o katın uykusunu yaşarlar. Bizlerse uydurduğumuz bir zamanla övünürken her işimizi, her sözümüzü o zamanın akışı içinde ötede, ileride, gelecekte varılacak bir noktaya varmak üzere yapılıyor ya da söyleniyor görünürken yapmakta, söylemekte olduğumuz şeyi unutuveriyoruz. Bir ereğe yönelerek, bir erek düşüne kapılarak giderken sonraları, biz göçtükten sonra yaşamımız daha da ileri vararak yazgımız adı verilecek bir dizi anın her birinin biricikliğini, değiştirilemezliğini, yerine konmazlığını şuncacık olsun fark etmiyoruz. Bu yaşamın bölük pörçük birkaç anısı bir iki yakınımızın belleğinde kalabilir ya, bunların bir süreklilik, bir anlamlılık taşımış olabileceklerini bilebilecek tek kişi kendimiz yokluğa karışmış gitmiştir artık. Fark etmiyoruz dedim, meğer ki gerçekten sonumuza yaklaşmış olalım. Yanılmıyorsam kimimiz yolun oralarında anlayıp öğreniyor kimi şeyi, susup dinlemeyi örneğin. Yaptığı, gördüğü, işittiği her şeyin ağırlığını bir yerlerinde duymayı, bir çocuk gülüşünün, bir güneş sızıntısının, bir gözyaşının avuçtaki yuvarlaklığını, ferahlatıcı serinliğini, sayısızlığını ya da sayıya gelmezliğini, mutluluğun, acıyı, sevinci art arda ayırım yapmaksızın yaşamak olabileceğini. Hele biraz yaşlanılmışsa görülen, işitilen, tadılan her şeye geçmiş yaşantıların da gelip desteklik, yastıklık edebileceğini. Ama kedi sever gibi sevmemeliyiz sevdiklerimizi. 2A. İlk düşündüğüm şöyle bir şeydi. Yeşil gözlü yontu. Yaptığı yontuya gönül veren Kıbrıslı ustanın eskiler eskisi masalı yüzyıllar boyunca bir daha, bir daha işlendi. Kimi zamanda Musa'sına kalk yürü diye haykıran Buonarroti'de görüldüğü gibi yeniden yaşandı. Oysa bal gözlü yontucu alçak gönüllüydü. Ne fil dişinden yapardı yontularını ne de mermerden. Yontmazdı kısacası, çamur kullanırdı, kil kullanırdı o. Dolayısıyla da yontucu saymazdı kendini, yontmaz yoğururdu. Bal gözlü yoğurucu uzun yıllar aradığı kili bulamadı. Ne Kıbrıslı gibi fil dişlerini uzak ülkelerden denizler aşırarak getirtir, ne de Floransalı gibi mermer ocaklarına gidip taşlardan taş, damardan damar seçerdi. Gezerdi bal gözlü yoğurucu, gezdiği yerlerde kil arar, tartar, çalışmaya başlardı. Kimi zaman iyice bir kil bulur, uğraşır, bütün varlığını katıp ortaya koyduğu yoğuruyu beğenirse onu biraz yüksekçe bir yere yerleştirir, bakar, bir boy oyalanırdı. Yaklaşır, uzaklaşır, bulduğu kusurları düzeltmeye çalışır, gene bakardı. Sonra bir sakarlık oldu elbette. Ya kendi ya da evde temizlik yapan biri o yoğuruyu devirir, sakatlar örselerdi. Yoğurucu üzülür, kısa bir süre sonra daha güzel bir kil, bir çamur bulur ya da bulduğunu düşünür, yeniden işe sarılırdı. Tutup peri masalına çevirecektim bu işi. Günün birinde oturduğu, çalıştığı evin bahçesinde bir kil katmanı bulduracaktım ona. Bunu yoğuracak, bitirdiği yoğurunun kusursuzluğunu görecek, canlansa diye içinden geçirecekti. Yoğuru ertesi sabah yeşil gözlü bir güzel yaratık olup çıkacaktı karşısına. Ona gönül verecekti yoğurucu. Zamanla anlayacaktı ki o canlanıp dile gelmiş yoğuruyu artık ellerinin isteyince yoğurmayı sürdürmek şöyle dursun, gönlünün isteklerine bile uyduramayacaktı. Seni ben yarattım demek anaları babaları bile gülünç duruma düşürürdü. Değil canlanıp gezer olmuş, gönül verilmiş bir yoğurunun yoğurcusunu. Ama bir gün gelecek yoğurucu da yoğuru da birlikte yaşamayı öğrenecekti. Yoğurucu bahçesinin kiline kattığı emeğin hakkını arayamayacak, canlanıp dile gelen yoğuru bu başarısının övücünü bir sorguç gibi taşıyamayacaktı tepesinde. Yoğuru yoğurucuyu yontmuş olacak. Kendi de taşların en seçkininden, seçkin gereçlerden yapılı bir yapıta dönüşecekti. Etten, kemikten, kandan. İşin buna varması yürek yıkıcı olurdu doğrusu. Bir tansağa sığınmak, kafamda düzeltmeye çalıştığım durumu tersine çevirmekten başka bir şey olmayacaktı. Ya da ikisinin de yaratılan yaratıcı durumuna girmesiyle her şey tatlıya bağlanmış olacaktı. 1A. Yaşamım boyunca böyle bir peri masalının iyimserliğini, düşsülüğünü yenir yutulur kılabilecek bir tek olay görmüş, bir tek öykü dinlemiştim. Zaten ilk sıralarda tek mutlu masal derken düşündüğüm bu tek öyküyü yaşamış, yaratmış olanlara bir övgü düzmekti. İşin böyle kolaycacık yazılıvermesi hem yalan olurdu hem ayıp. O öyküyü yaşamayı başarmış olan dostlarıma ayıp. Masalları öğle saatini açtıktan sonra sıralamak düşüncesi boşuna değildi. Sabahın puslu saatlerinde yazmayı başlayanları, mevsim ne olursa olsun sabah ışığı, sabah güneşi alan bir pencere önünde çalışanları çok işittim. Birkaçını tanıdım da, imrenirim onlara. Ama sabah saatleri benim kavga saatlerimdir. Beni kendimden başkası olmaya zorlayacak işleri, o saatlerde bir güzel görürüm de öğleyi bulmadıkça mektup bile yazmak istemem. Dünyaya, insanlara, çevreme her sabah yeniden uyarlamam gerekir kendimi. Konuşmak bile güç gelir. En azından kavga etmeksizin, kırıcı olmaksızın, hırlamaksızın konuşmak. Yazıysa çok söylemişimdir. Acılarımı, öfkelerimi kusmak için kullanmak isteyeceğim bir araç değil benim gözümde. Yazıyı araç diye görenlere saygı duyabilirim. Ama ben kalemi elime aldığımda acıların, öfkelerin tortusuyla doldursam da yazımı, dolaysız acımı, dolaysız öfkemi dökmeyeceğim diye karar verdim. Günün öğle üzerleri başlar benim. Gecenin en sessiz saatlerine dek genişliğe genişliğe sürer. Ama kitapların da belli bir yerde bitmesi gerekir. 1B. Kedi sever gibi sevmemeliyiz sevdiklerimizi. Oysa bu yanlış tutumumun farkına vardıktan sonra bir daha kedi sevisi dediğim şeyi yaşamaya kalkıştım. Kişi çok şey anlayabiliyor da bir anlamda öğrenmiyor ya da anladığına uygun bir eyleme davranmayı öğrenmiyor. Kendisine birbirine benzer hatalar işleten gerilerden, çok çok gerilerden getirdiği bir anıklıktır, bir karardır, bir yazgıdır. Başarı diye bir şeyin sözü olsa olsa bu anıklığın, bu karar ya da yazgının çerçevesini parçalamakla edilebilir. Kendimi kaç kez suçüstü yakalayıverdim bu kedi sevilerinden birine usul usul kayarken. Oysa herkesin de ne gönül kandırıcı açıklamalarla bu durumda başka bir şey yapılamayacağını gösterebilirdim kendime de herkese de. Kişi oğlu ne de meraklıdır kolay olana. 1A. Kitapların bir yerde bitmesi gerekir. Yazar için böyle bu. İçinden gelerek yazsa da yazmasa da. Elbette bu içinden gelenin yazarına göre değişir. Kiminin anlatacağı, kiminin dile getireceği, kiminin öğreteceği, kiminin ise kuracağı vardır. Kimlerin daha nesi vardır kim bilir. Sözcük ardına sözcük dizerek bir imge daha ya da yerleştirerek bir imge daha örneği olmayan bir kumaşı dokumak eğlenceli bir iş değil her zaman. Hele temelleriyle, sonuçlarıyla bir akıl yürütme, bir düşünce ortaya koymak için çalışılmıyorsa. 1B. Kedi sevmek, kedinin kendisini seven, kendisinin de sevdiği kişi karşısındaki umursamaz bağımsızlığını baştan kabul etmek demektir. O umursamaz bağımsızlığı sırası gelince kendi de göstermek olanağını çocukça bir haklılık duygusuyla elinde tutmak demektir. Kedi kendi canı istediği zaman sokulur size. Canı istemiyorsa çağrılarınızı karşılıksız bırakır. 3-5 okşayışta mırıltılar, gırıltılar başlar. Bunlar gitgide yükselir. Bir birliktelir kurulmuştur. Ya siz bir kımıldığınızla onun rahatını bozduğunuz için ya da o uyarım doygunluğuna erdiği için bu bir birliktelik bir anda çatışma halini alabilir. Kedinin nankörlüğü denen, dene gelen, kedinin bu bencilliğidir. İnsanca davranış kurallarından esinlenerek hayvana yakıştırdığımız bir bencillik. 18'indeki bir delikanlının gücüne erişmiş 6 aylık bir bebekle oynamaya kalksaydık sonuç daha başka olmazdı ki. Elbette bu bencillik karşısında büyük sabır göstermek, büyük sevgi göstermek gönlümüzü okşar. Kedi verdiği azrak mutlulukların el ölçüde birincindedir. Bilemem ama biz bu mutlulukların azraklığı ölçüsünde kölesi oluveririz onun.